Ayrım 3, sayfa 32. Devrim dilini ilkin Atina'nın suskun duvarları konuşturdu. Yiğitliğin, cesaretin, gözü pekliğin dilini. Eğitimlerini tamamlayamamış genç kızlar ve oğlanlar, lise öğrencileri, üniversiteliler, genç işçiler duvarları vatanseverlik üniversitesine çevirmişlerdi. Yıkık sıvalar üzerine ulusal manifestoları yazıyorlardı. Taşlar canlanıyor, bağırıyorlardı sanki. Yaşam mücadelesine, politik seferberliğin boşa çıkmasına, faşizm Avrupa'nın yok edilmesine, faşist terörün çözülmesine, ulusal bayramlarımıza, vatanın özgürlüğü ve bağımsızlığına, müttefik zafere, Yunanistan'ın çocukları, haydi ileri. Esir edilenleri bilgilendiren, harekete geçiren, örgütleyen ve canlandıran salt duvarlar değildi. Megafon da vardı. Tekin olmayan polizait diye bağırışın ve faşist bir postalın ürpertici gürültüsünün böldüğü gecenin sessizliğinde sanki gökyüzü açılıyor, megafondan çıkan kulağa hoş gelen tutarlı net bir ses yayılıyordu. Dikkat, dikkat, Yunanistan'ın kahraman gençliğinin sesini duyun. Vatandaşlar, size gece bültenini bildiriyoruz. Gestapolar ve İtalyan polisi Yunan gençliğinin sesini yok etmek için makineli tüfeklerini boşaltıyorlardı. Bazen vatansever kelimesi ilk iki hecede kalıyordu. Ama derhal yeni bir ses, kadın ya da erkek, megafonu alıyor ve devam ediyordu. Kostis'le bir akşam böyle olmuştu. 20 yaşında bir delikanlıydı. Lastik dükkanında çalışıyordu. Hayatı tanımaya zaman bulamamıştı. Özgürlüğü ve Vangelias'ını seviyordu. Aynı örgütte çalışıyorlardı. Bakır halka takmışlardı. Özgürlük gelsin, sana altın olanı da takacağım, diyordu kıza. Her akşam megafonu ellerine alıyorlardı. Bir biri bir diğeri konuşuyordu. Komşuları onları bellemişti. Çifte kumrular bu akşam geç kaldılar, diyorlar. Daha sözlerini bitiremeden çifte kumrular başlardı. Vatandaşlar, dikkat, dikkat. Barbar işgalciler yeni yıkım önlemleri almaya hazırlanıyor. Ey özgürlük savaşçıları, açlıkla bizi bükemediler, propagandayla bizi yıkamadılar, tüfekle bizi yıkamadılar. Sokağa çıkması yasaklanmış kent halkı kulak veriyordu. Yunanistan'ın çocukları yiğitliği öğretiyordu onlara. Bir akşam Kostis dikkat sözcüğünü bitiremeden bir yaylım ateşiyle yere yıkıldı. Vangelias'ı inleme yerine megafonu kaptı ve konuşmayı sürdürdü. Yurttaşlar, şu an size her akşam anons yapan yiğidi öldürdüler. Benim sesim her ikimiz için de yeterli. O gün bize olası olmayan romantik buluşlar gibi görünen bu eylemler, o zamanlar direnişçinin peynir ekmeğiydi. Sloganlarla yeni boyanmış duvarların ötesinde, ellerinde fırça ve yağlı boyayla öldürülmüş kaç kez genç erkek ve genç kız bulunmuştu. Sloganları yazım hatalı yazan halkımızın bu çocukları yanılmaz biçimde yakın tarihimizin parlak ve kahramanlık sayfalarını yazıyorlardı. 28 Ekim 1942 bayramı yaklaşıyordu. Kalitea bölgesindeki bir evde 30 kadar genç kız toplanmıştı, bir kız okuluydu sanki. Yüzleri genç, gözleri ateş gibiydi. Derslerden, giysilerden ya da aşktan söz etmiyorlardı. Mücadeleden söz ediyorlardı, kölelikten kurtulmaktan. Bir kız öğrenci, bir üniversiteli, işçi bir kız, sonra da ev sahibinin kızı ayağa kalktı. 28 Ekim 1942 bir dönüm olacak, diyorlardı. 1940'taki gibi. Yüz binlerce kişiyi tüm merkez yollara ve meydanlara indirmeli, ağırlıklarından ses çıkaran bir ders vermeliyiz işgalcilere. Duce'nin 8 milyonluk faşist süngüsünü rezil eden bu küçük ülkenin özgürlük ve bağımsızlık uğruna savaştığını anlamalılar artık. Başarıp başaramayacağımızı düşünmemize gerek yok. Halk hazır, yanında bulunmamızı ve şu çağrıyı yapmamızı bekliyor. İleri. Salt küçük ruhlar ve korkaklar tereddüt edebilirdi. Halk ateşinin ulaştığı yerde bir yaşam çıkışının bulunması gerekir ya da ölümün. Yunanistan tarihinin tüm önemli anlarında asla ölümü seçmedi. İnançla, coşkuyla, özveriyle hareket etti. Elektra onların sözlerini adeta yutuyor, mutlu oluyordu. Çabaları boşa gitmemişti. Bu çocukların düşünceleri ve becerileri ne denli olgunlaşmıştı. Eskiden yıllarca çalışırdı bir vatandaşın olgunlaştığını görmek için. Şimdilerde birkaç haftada ve kimi zaman birkaç saatte olgunlaşıveriyorlardı. Bir yürüyüş, bir bülten dağıtımı gerçekleştiriyor ve tümüyle başka insan oluveriyorlardı. Kısa sürede Elektra başka bir bölgede, ardından bir başkasında, bir diğerinde olacaktı. Durguti ve Keseriani'nin barakalarından Kolonaki ve Patisia apartmanlarına dek. Tüm eski tanıdıklarıyla yeniden bir araya gelecek, binlerce yenisiyle de tanışacaktı. Savaşım ulusaldır, sınıfsal değil. Her kim vatanına şimdi yardım etmezse onun için ne denli yıkıcıdır. Gerçek onu yıkacak, tarih onu gömecektir. Halkın büyük uyanış anı gelmişti. 120 yıldır bekliyordu Yunan halkı böyle bir başarıyı görmek için. Savaşımlar her zaman ihanete uğrar ama daima ölümlülerin en kurnazı Sipsos gibi yeniden başlar. Sipos, tanrılarla boy ölçüşmeye giriştiği için ölüler ülkesinde korkunç bir cezaya çarptırılır. Kocaman bir kayayı tepeye çıkarmakla görevlidir. Ama tam zirveye vardığında kaya tepeden bir güç onu gerisin geri iter. Sipos yeniden kayayı zirveye çıkarmaya çalışır. Her zaman belirsiz bir el sınırların içinden ya da dışından son anda uzanır ve ödülünü kapardı. Büyük ekonomi ve toplumsal sorunların çözümüne giden yol her zaman bloke edilirdi ve düşmanlarının çabası da her zaman tekti. Halkın onu mutsuzluğa iten suçluyu görememesi. Ellerinde mızraklar kendi gölgeleriyle savaşsın ya da elbiseleriyle kendi kardeşleriyle kavga etsin, kendi evini havaya uçursun. Artık kaderini kendisi koruyacaktı. Kölelikten kurtulmak için her fedakarlık yapılacaktı. Şarkı söyleyerekten akan kanıyla yeni bir demokratik yaşamın köklerini sulamayı istiyordu. Faşizmin tohumları ve politik zinalar olmaksızın. Elektra her gittiği yerde halkın bunu istediğini anlıyordu. İlk hamleler eski bir mücadele yatağı olan Nea Ionia'dan başlamıştı. Halkın direnişi burada görülmüştü. Kaygılar, acılar, zulümler, sevinçler ve hayaller de burada paylaşılmıştı. Eskiden bir dokuma atölyesi olan bir göçmen barakasına girdi. Bayan Evsevya diye bağırdı. Bayan Evsevya. Bayan Evsevya lavabodan çıktı. Aceleyle ellerini kuruladı, ses verdi. Duygulanmış, ağlamaklı halde Elektra'nın yanına geldi, ona sarıldı. Geldin kızım, döndün mü? Biliyordum geleceğini. Böyle bir şenlikten geri kalır mısın? Gözüm seyiriyordu, kimi göreceğim diyordum. Teşekkür etmeye geldim Bayan Evsevya. 1936 yılında bana gönderdiğiniz köfteler için. O zaman sana soramadım, içine ne koymuştun ki öyle lezzetliydi, nane mi, kekik mi? Kötülükler seni bulmasın kızım, hiç değişmemişsin. Eskilerden yenilerden söz ettiler. Bayan Evsevya'nın kız kardeşi faşizm sözcüğünü duymak istemiyordu. 41 yılındaki açlıkta biri 8, diğeri 14 yaşında iki çocuğunu gömmüştü. Şimdi git Asimiana'yla konuş, silahla el bombasıyla dolaşıyor. Herkes yabancı şeytanların gözüne girmek için çivi olmak istiyor. Bayan Evsevya Elektra'nın kulağına eğildi. Neler neler var sana söyleyeceğim oğullarım hakkında. O Yangom'u görsen, koca delikanlı oldu. Her akşam oraya buraya koşuşturuyor, direniş için ona hangi işi söylüyorlarsa yapıyor. Hristom'a kimseler yetişemez. Her akşam elinde megafon, İonya halkı diye başlıyor. Ah onda ne ses var. Ne kilisenin ilahicisi ne de metropoliti ona erişebilir. Bana gelince kalbim ne denli hızlı atıyor bilsen. Elektra'nın da kalbi hızlı atıyordu. Böyle mükemmel, insancıl bir yapıyla ne mucizeler olabilirdi. Bildik evlere girip çıkıyordu. Teofanya bayramında papazların yaptığı gibi. Kimi zaman zorluklarla, kırgınlıklarla karşılaşıyordu. Herkes Bayan Evsevya'nın ailesi gibi değildi. Çekiniyorlar, korkuyorlar, güçlerinin değeri konusunda kuşkuya düşüyorlardı. Ama ne ki en sert taş bile Elektra'nın ellerinde eski ünlü bir heykeltıraş olan Peonius'un ünlü somut zafer heykeli gibi oluyordu. Bir savaşçı çoğalır, beş olur, beşi on olur. Aylar geçtikçe toplam hesabı yapılamazdı. 28 Ekim 1942 tarihinde gün doğdu, mucize oldu. Atina caddeleri insanla dolup taştı. Erkekler, kadınlar, genç kızlar, çocuklar, işçiler, memurlar, tekerlekli koltukları ve babalarıyla birlikte sakatlar, üniversiteliler, lise öğrencileri, halk ve Lazaros. O da dirilmiş yürüyordu. Olağanüstü büyük gruplar Klaftmon, Kaningos, Kolonaki, Kisilotravis, Hristopiliatosi, Agios, Konstantinos bölgelerinden ilerlemeye başlamıştı. ufukta toplanmış ilerleyen gökyüzünü kaplayan bulutlara benziyorlardı. Yoğunlaşarak kararıyorlar, elektriklenmişçesine şimşek çakıyor, gök gürlüyor, fırtına kopuyor, sel akıyordu sanki. Özgürlük, bağımsızlık, kahrolsun faşizm. Her şey düzenli, her şey önceden hesaplanmıştı. Liderler yerlerinde, konuşmacılar saptanmış, etrafları savaşçı gruplarla sarılıydı. Düzeni kuranlar, bayraktarlar, maddi destek veren insanlar, sağlık erleri. Yaralılar temiz evlere taşınacaklardı, cerrahlar bile hazırdı. Alelacele yapılan ön toplantılarda gençler konuşmacıları elleri üzerinde havaya kaldırıyordu. Arnavut dağlarının galibiyiz, Duce'nin askerleri dışarı. Faşizme ölüm, Hunlar topraklarımızdan dışarıya. Kalabalığın haykırışı aynı anda çıkıyordu. Halkın hayırı miting meydanlarını, sokakları delip geçiyordu. Flamalar, pankartlar açılıyordu. İşgalciler gözlerine inanamıyorlardı. Baştan şaşırdılar ama sonra Almanlar, İtalyanlarla birlikte zırhlı arabalarla, atlılarla, motosikletlerle üzerlerine saldırmaya başladılar. Herkes koca bir akordeon gibi açılıp kapanıyor, bir araya geliyor, yine açılıyor, tekrar birleşiyordu ve duyulan müzik olağanüstüydü. Yeni bir tarih doğuyordu. Ölüler, yaralılar yerlere düşüyordu. Halk korkmuyor, ilerliyor, barikatları kırıyor, başka yerden güç toplamak üzere geri çekiliyordu. On binlerce vatansever meçhul asker anıtına varıyor, diz çöküyor, ulusal marşı söylüyordu. Metropolis meydanında lise öğrencileri öğretmenleriyle birlikte İtalyanlar tarafından çevrilmişti. Korkuya kapılmak yerine diz çöküp hep bir ağızdan ulusal marşı okudular. Helenlerin kutsal kemiklerinden çıkan her zaman yüce selam sana ey özgürlük. İtalyanlar ateşi kestiler, şaşırıp kaldılar. Yunanlar deli miydi, yiğit mi? Nasıl zapt edilirdi ölümden korkmayan bir toplum? Bu kalabalığın uğruna öldükleri ve atalarının ünlerini canlandırdıkları bu güç neydi? Demokratik Yunanistan geçmişten beri özgür, direnişle, salt gücünün vicdanıyla ilerliyordu. Daha korkusuz ve kararlı, daha doğru ve vatansever öğelere sahip bir ulus olarak yeniden ayaklanıyordu. Öncüleri işçiler, üniversiteliler, memurlar ve köylüler başlatmıştı direnişi. Onları şimdi orta tabaka, meslek sahipleri, küçük sanayici, aydınlar, üst düzey memurlar, pek çok tüccar ve sanayici, emlakçılar, yedek ve kadrolu subaylar, generaller, metropolitler, papazlar izliyordu. Ortak özgürlük cephesinde birleşiyordu Komünist Partisi, İşçi Partisi, Sosyalist Parti yandaşları, eski Demokrat Parti yandaşları, liberaller, hatta kral yanlıları. Kırlık alanlarda gerilla savaşı filiz veriyordu. Tüm Yunanistan yenilmez gizemli ordusuyla bitmez tükenmez bir cephe oluşturuyordu. Elektra'nın şimdilerde önemli görevleri vardı. Eğitmek. Merkezde, mahallelerde, çevrelerde, kamu binalarında, bürolarda, evlerde, illegal barınaklarda yüzlerce gizli basım evleri, binlerce yazı ve teksir makineleri çalışıyor ve sadece Atina ve Pire'de dağıtılan bültenler çıkarıyorlardı. Yaklaşık 20 kadar illegal gazete sadece Atina'da çıkıyordu. Radyo haberleri ve bültenler sansürsüzdü. Gençliğin, kadınların, parti gazeteleri, mahalleler, sendikacılar ve diğerleri. Tüm bunları yaşamlarına mal olacağını bile bile yapıyorlardı. Barakadan konağa, fabrikadan atölyeye, kahveden sinemaya, bürodan bakanlığa, limandan vapura, elden ele yayılıyordu vatanın sesi. Bu ayaklanma bülteninin cebine, ayakkabısına, yatağına, mektubuna, dosyasına, bebek arabasına ya da cenaze arabasına dek nasıl ulaştığını herkes anlamakta zorluk çekiyordu. Elektra verimliliğinin doruğundaydı. Yorgunluk nedir, uyku nedir bilmiyordu. Ona yürekliliği, mücadele coşkusu, özgürlük hayali, güçlü bünyesi, müthiş enerjisi yardım ediyordu. 8 saat boyunca sokaklarda dolaşıp duruyor, işi gözetmek üzere sürekli merkeze iniyordu. Bu yön göstermek uğruna buyruk verdiği, sorumluluklar istediği anlamına gelmezdi. Sorumluluğu önce kendinde, sonra bir başkasında arardı. Bölümünde bir tutuklanma, bir terslik olduğunda sorunu gidermeye çalışırdı. Bir terslik mi oldu? Gözetimden mi kaynaklanıyordu? İhanetten mi? Üç durumun her birinde kimi sorumlulukları vardı. Dürüst insanların, hatta dostların, şüphelilermiş gibi eylemleri, konuşmaları, hareketleri el yordamıyla aramak acıydı. Perde aralarından ve anahtar deliklerinden görgüsüzce içeriye bakmak, başkalarının ruh hallerini araştırmak doğru olmazdı. Karakter bakımından Elektra kuşkucu değildi. Sürekli etrafındakileri hain olarak görmezdi. Yine de içi rahat etmez, güven bulmazsa, çorap söküğünün daha ileriye gitmesine elinden geldiğince engel olmaya çalışırdı. Bütün bunlar için insanlara önlem almaları konusunda uyarmak gerekiyordu. Alınması gereken bir kararı uygulamadan ikinci bir kararı almaktan çekinirdi. Kumar oynamıyoruz derdi. Ülkemizin tarihini yazıyoruz, halkımızın daha iyi bir yaşam sürebilmesi için. Bu amaç uğruna yaşam sahip olduğumuz en değerli şeydir. Bu nedenle öncelikle kendisine karşı acımasızdı. Hatalarını tartışmak isterdi. İlkin kendisi olurdu onları gören, hatta başkaları fark etmediği zamanlarda bile. Öz eleştiriye inanıyordu. Bunu bir tiyatro temsili gibi gösteriş olsun diye görmezdi. Bu adaleti sürekli korurdu. Kuluçka civcivleri olan tavuk gibi yoldaşlarıyla ilgilenirdi. Onları neyin tedirgin ettiğini dinleyecek zamanı daima bulurdu. Hatta kişisel sorunlarına bile anlayış gösterirdi. İşinin yoğun olduğu sırada bile hangi yoldaşın doğum günü ya da isim bayramı ya da sevinci, yası, aile acısı olduğunu bilirdi. Bununla birlikte bu kadın çoğu kez kendi isteklerini unutur, geri plana atardı. Yaşamının en büyük sevgisi olan kızı artık onunla birlikte olamazdı. Yabancılarla büyüyordu, bir orada bir burada. Anne ürkmüş halde biraz zaman kolluyordu. Onu kucağına almak için, koşmak, onunla oynamak, nasıl beslendiğini görmek için. Fakat zor anlardı. Gece gündüz uyanık olması gerekiyordu. İçteki beceriksizlik, tutuklanmalar, infazlar çoğu kez planları bozuyordu. Savaş aralıksız devam ederken sana anne misin diye kimse sormazdı. Agniciğini görmeyeli çok olmuştu. Bir gün onu kucağına almak için yanına koştuğunda onu anımsamıyormuşçasına başını başka yere çevirmişti. Bu içini yakan, durmadan ağlatan yara olmuştu. Çocuğum beni unuttu, diyordu. 1943'ün yılbaşında tüm işini bıraktı, bir bahçeye daldı. Bir dal kopardı ve kızı için bir yılbaşı ağacı hazırladı. Kızıyla oynadı, şarkılar söyledi, dans etti. Ah, ne tatlı olurdu barış içinde bir araya gelmeleri. Anne, dedi çocuk. Biz ikimiz ne iyi geçiniyoruz. Niçin benimle burada kalmaya gelmiyorsun? Seni görmek, senden hiç ayrılmamak istiyorum. Geleceğim Agni. Özgürlüğümüzü alalım, yanına geleceğim. Artık hiç ayrılmayacağız. Yunanlıların kalplerini bir ürperti sardı. Almanlar siyasi bir seferberliğe hazırlanıyorlardı. 16 yaştan 60 yaşına dek tüm erkekler zorunlu olarak düşmanın hizmetine girecekti. Atina altüst oldu. Bağımsızlık mücadelesi yapan örgütler böyle bir cinayeti kabul edecekler miydi? Direnişe katılmayanlar bile bu durum karşısında savaşçı oldular. Örgütlenmeyi istediler. Kendileri, çocukları, vatanları için savaşmak istiyorlardı. Basım evleri gece gündüz çalışıyor, makineler işliyor, duvarlara resimler çiziliyor, megafonlar hiç durmuyordu. Kahrolsun siyasi seferberlik. Alman esir kamplarında kimsenin işi yok. Savaşımızı biz kendimiz sürdürelim. Ellerimize kendimiz zincir vurmayalım. Özgürlük örgütleri harekete geçti. 15 gün boyunca grevler, gösteriler, protestolar düzenlendi. İşçiler, posta çalışanları, devlet memurları, bankacılar, üniversiteliler, lise öğrencileri, sakatlar ayaklandılar. Mahallelerde, kiliselerde, meydanlarda toplantılar oldu. 5 Mart'ta büyük bir miting kararı alındı. Naziler dişlerini gıcırdatıyordu. Koşunuz, engel olunuz. İşbirlikçilerden bu asi halkı durdurmalarını, genel grevi sona erdirmelerini, gösteri yürüyüşlerine engel olmalarını istediler. Beyinleri yatıştırmak ve halkı uyuşturmak için resmi yalanlar uydurmaya başladılar. Hiçbir seferberliğin olması söz konusu değil. Asılsız sözlere kulak vermeyiniz. Bu yalanlara kimse inanmıyordu. Selanik'te seferberlik ilan edildi. Führer adına Atina'ya 3000 işçi çağrıldı Yunanistan'daki işler için. Ne ki buna aldanarak belediyeye başvuranlar doğruca Almanya'ya esir kamplarına gönderildi. Başkent patlamaya hazır bir volkan gibiydi. Halk zapt edilemiyor, korkmuyor, umursamıyordu. Sokaklar sıkı denetim altındaydı. Havan topları, silahlar konuşlandırılıyor, tanklar ve asker dolu kamyonlar caddelerde dolaşıyordu. Emir kesindi. Grevler ve gösteriler acımasızca bastırılacaktı.